Ayrım 8.
Öyleyse kaldırıyorum demiş. Reçelleri, kızarmış ekmekleri, mihalıç peynirini, sarımsaklı kekikli yeşil zeytini örtü ucundan çektiği gibi savurmuş yere. Beğendin mi? İyi mi? O akşam kaçıncı evlilik yıl dönümümüz? Paça yapmıştım kızım. Baba evimin yemeği. Meğer paçayı benim hatırım için yermiş. O gece anlaşıldı. Ben ne bileyim. Tuttuğu gibi ucundan örtüyü savurdu özene bezene pişirdiğim yemeği yere. Ama seviştik kızım o gece hele. İkimiz de büyük bir açlıkla, kimseyle. Başucumuzda babamın kendi nefesiyle üflediği, bize düğün hediyesi verdiği sırça top. İçinde bir balıkla bir kız. Kaptım topu. Yere düşen paça kemiklerini toplayıp içeriye mutfağa gittim. Bir güzel öğüttüm kemikleri mermer havanda. Tak tak ne yapıyorsun içerlerde diye sorunca sarımsak dövdüğümü söyledim. Attım rakı sürahisinin içine kemikleri. Ne bu beyaz beyaz dedi. Sakız dedim. İçirdim. Kabus. Delirecektim. Gel saç tellerini. Ok ok batır tenime. Onu tanışmak için eve ilk çağırdığımızda dereotlu bol pazılı kuzu eti yapmıştık. Paça sevmez diye kuzu. Gözlerimin içine bakarak füp füp yaparak kuzu kemiklerinin iliklerini emdi denize karşı balkonda. Özür diledi. O kadar lezzetli ki dedi. Koyda incecik bir ay. Hilal dedi düzeltti. Ne olacak incecik ay desem? İçimden öyle gelmiş söylemişim. İyice sordun mu babana top sırçadan mıymış? Bak Haziran çevir topu salla gördün mü kar yağıyor üstümüze. İnanma kızım kar falan yağmıyor inanma. Sırçadır camdır yani dere kumu, soda, kurşun oksit, boya, ateş, nefes, körük gibi şen ciğerlerindeki irin ve kandır. Koparma kadeh yapardı babam. Camı mina. Bak kar tanelerini nasıl savruluyorlar kızım minnacık gökyüzünün içinde. Sakın inanma hepsi cam. Ver şimdi onu bana. Ağlamak yok ama söz ver söz mü? İşte tuttum fırlatıyorum. Tuttum fırlatıyorum. Görüyor musun oyun sanıyor. Utanmıyor oynuyor. Bak iniyoruz dibe iyice derine. Fırlatıyorum. Haziran fırlatıyorum. Bak top nasıl pırıl pırıl duruyor göz pınarlarımızda. Nasıl içindeyiz şu sırçanın. Nasıl suyun içinde bir o yana bir bu yana savruluyoruz. Görüyor musun kızım? Ah nasıl fırlattım sırça topu. Nasıl duvara çarptım onu beklerken o gece o gelmeyince. Düğün hediyemizdi babam vermişti. Meğer annen kahvaltı sofrasında beni beklermiş. O karşılıksızlığı nasıl etimden et koparılırmış gibi. Sakatlık, haykırış, vapur düdüğü, açlık, cam sesi. Sevgi bitmişti. Kavga etmiştik. Tokatlamıştık. Sabah oluyordu ama hala sevişiyorduk. Haykırdım, paramparçaydık. Seni düşünüyordum artık, tek seni. Bedenim beni bırakmıştı, bedenim beni bırakmıştı. Yaşıyordum ama artık anlamıyordum. Büyük bir acı, tanımsız büyük bir acı hissediyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. Korkunç bir belirsizlik. Ama gene de içimde bir şey direniyordu. Anlamak istiyordu. İçimde bir şey babanı ölesiye seviyordu. Sakın ona söyleme. Saçının arasındaki kabarcıklarda ben yokum kızım, arama. Ben buradayım, dip sulara karışıyorum, görüşmelere gidiyorum. Dur, son kez bir bakayım, son bakışım ol. Son kez bak bana, bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi. Ama hatırla, ananla nasıl, nerede, neden ayrıldığımızı, nasıl kavuştuğumuzu sakın unutma kızım, olur mu? Çeyizinde örtü yok senin, çeyizi su olan bebeğim, kızım, gözüm benim. Bak benim gibi vur ayağını dibe Haziran, vur. Eyüp sabrı bu, dönüyoruz. Bir açık hava düğünü var. Oraya gidiyoruz. Üstüne hırka al. Üşümeyesin. Hava dönüverir. Yorgunum. Gideyim mi anne? Git kızım. Babacığın bak ben geldim de. Ona sevgimin bitmediğini söyle. Arar belki. Ona de ki ilk gece anam incecik ay demiş. Sen hilal deyip düzeltmişsin de. Bakalım anımsayacak mı? Bozulan denge ancak dürüstlükle kurulur. Ama eğer... Dur süpürgeleriyle bir adam geçiyor. Sırtında kollarında en az 10 çeşit süpürge. Rengarenk bir satıcı. Ona bakarken çiçeklere de benzemiyorum. Kuşlara da balıklara da benzemiyorum. Yılanlara da. Hepsini andırdığım halde hiçbirine benzemiyorum değil mi sevgilim? Biz iyisi mi hiçbir yere gitmesek? Yerimiz yok çünkü. Bir yere en çok özleyen bizim gibilerin bir yeri olmalıydı. Olmalıydı yok. Olsaydı karışırdık birbirimize. Ayrışmazdık. Başlangıçtaki gibi. Kimse ayırt edemezdi bizi sonsuz bir farklılıktan, kocaman gözleriyle bakan. Kimse ayırt edemezdi ve kimse dayanamazdı o bakışa. Onun için bırak o direnen bir eksiklik, bir kusur, dünyayı kendince gören bir insan olarak kalsın. Bekletmese, gelse artık. Benzeri insana daha çekici gelir. Yani insan benzerini daha çok sevdiğini, sakındığını sanır. Ama gerçek yaşam sonsuz bir farklılığı sevmekle, ona dokunabilmekle başlar. Farklılığı bir zorunluluk olarak değil, sonsuz, şefkat dolu, dayanılmaz bir arzuyla sevmek. Bir farklılıkla konuşanlar, usulca sevişenler olmasalardı ne yapardık? Ötekiler benim kadar, yani bu kadar. Çayımı yeni demledim, rengini içiyorum. Şu anda itiraf gülünç, farksa önemsiz ama seni değil, senin de buharına iliştiğin şu çayın koyu kırmızısını düşünüyorum. İşte dalgın, yorgun bir adam daha geçiyor çınarlı kahveden. Elinde bir çanta, doktor stetoskopunu boynunda unutmuş. Yorgun, kim bilir kaç hasta baktı bugün. Boynunu kırıp bana bakıyor paşa bahçeden. Görüyor mu? Görmüyor. Yoksa aşırı sevgimle örseleyebilirim onu. Seni çok özledim diye peşinden koşarken çarpıp yere düşebilirim. Ama öyle bir geçiş ki, öyle özlediğim bir geçiş ki bu benim. Nasıl bir geçiş anlat bakalım evlat, anlat bakalım. Evime gidiyorum işte, büyütme, görüyorum. İstersen gel birer çay içelim seninle. İçerim ama anlatmam. Çünkü sürüyor, bitmiyor doktor. Susarız o zaman. Ben böyle sayıklamayı aslında sevmiyorum ama başka çarem yok oğlum. Söyle bakalım, suskunluk nerede birikiyor, sevginin suskunluğu? Doktor, ben dersimi tam bilmemekten hep garip bir tad aldım. Dinleyin. Bir arzunun dost inceliğinde kız balığa vardı. Yüreği onun için çarptı, balık da kıza geçti. Dokuları dayanılmaz bir arzuyla ama belli belirsiz. Kusurla bizimle birleşti. Bahar sofrasından kalkan adam. Efendim, bir öyküyü bütün gerçekliğiyle anlatmak için o öyküye adı karışanların hepsinin ölmesini beklemek gerekmiyor. Anlatılanlar binlerce insanın öldüğü savaşlar gibi, her ne kadar artık doğrudan kimseyi ilgilendirmiyor olsa da, her ne kadar zaman aşımına uğradığı iddia edilse de zülfü yare dokunur. Büyük emeklerle satın alınmış bir aletin kullanım kitapçığını aramızdan kaç kişi doğru dürüst okur? Elinizi vicdanınıza koyun. Bozmayı göze alarak hemen bütün tuşlarına rastgele basmaz mıyız? Hadi bana eyvallah, söyleyeceklerim bu kadar. Yine söyledi söyleyeceğini, hep böyle yapıyor. Herkesin sözünü bitirmesini bekledikten sonra yapıştırıyor sözünü. Söyledikleri genellikle herkesin bildiği sıradan şeyler. Hani tanımasak kendisinin hangi evde nasıl yaşadığını, hatta hangi işte çalıştığını anlamakta bile güçlük çekmeyeceğiz. Ama bakın, ben size bu sözlerin içinde neleri sevmediğimi hemen söyleyeyim. Bir defa tümceleri böyle kolaylıkla noktası virgülüne kotarması sinirime dokunuyor. Zorla değil. Sonra zülfü yare dokunur babamın sözüdür. Babamı sevmediğimi söyleyemem fakat hayatta kayıtsız kalamadığım insanların başında gelir. Şimdi ömrümde en çok 10, bilemediğin 20 kez gördüğüm bu adama, babama hiçbir zaman gösteremediğim o kayıtsızlığı nasıl göstermeyebilirim? Söyleyin. Ömrümde en çok 3 kez gördüğüm bu adama, babama hiçbir zaman gösteremediğim o kayıtsızlığı nasıl göstermeyebilirim? Söyleyin. Sen de nasıl uzatırsın, karıştırırsın sözü. Ne de dürüstsündür. O sahtekar, sen dürüst. İlle güleceğiz yani. Başka türlü rahat etmezsin. Ne varmış zülfü yare dokunur da? Söz işte, dokunur tabii. Yalan mı? Evet, bizimle oturup bir kadeh bir şey içebilirdi. Bizi budala yerine koymayabilirdi. Sanki bu dünyada yaşamıyormuş, bizimle konuşmuyormuş gibi kalkıp gitmeyebilirdi. Ama o da o kadar. Ne yapsın, konu mu değiştirsin? O zaman da bizi küçümsüyor olacak. Toz kondurtmuyor kendini. Bozacak adam. Bunun için doğmuş. Ötesi var mı? Hepsi söz bunların. Hepinizin tuzu kuru. Ben bal gibi okurum aletin kitabını. Okumaz mıyım? Sen söyle. Okursun doğru da bizim evdeki aletler hep bozulur nedense. Benden başka kimse okumuyor onun için. Orası kesin. Neyse. Benim anlayamadığım nokta, bütün herkes ölecek diye beklemek ya da beklememekle bozulan alet arasında kurulan bağ. Siz anladınız mı? Anlaşılmayacak bir şey yok. Anlaşılıyor anlaşılmasına da. Bütün o beylik laflar sinirime dokunuyor benim. Yok zülfü yare dokunur, yok benim maruzatım bu kadar falan. Niçin babam gibi konuşuyor? Kaç yaşında bu daha? Sen de taktın valla. Takarım ben. Takma, bak şurada oturmuş rakı içiyoruz. Bahar gelmiş, hava güzel. Vaktinin kıymetini bil. Hadi kedilere içelim. Hangisine? Şu tekire, şişmanı boş ver. Gebe galiba, bak nasıl bakıyor. Peki sana da içeriz, darılma. Ben anlamadığımı söylemekten gocunmam. Gerçekten anlamadım. Ne ilgisi var? Anlamaya çalışmayacaksın. Benzetme yaptı. Herhalde arada atladığı birkaç düşünce de var. Ben kendisini iyi tanıdığım için anlıyorum herhalde. Ne anladın peki, anlat. Biraz buz getirir misiniz? Sıcak içilmiyor şu meret. Şimdi efendim, adamın en büyük sorunu konuşulanlara kendini tam olarak kaptıramayışı. Yarım kulak dinliyor. Fakat işin özünü, yani konuşmayı aşan boyutu kesinlikle gözden kaçırmıyor. Yani biz kimiz, burada ne yapıyoruz, ne için toplanmışız falan. Yani dehaya aklı ısırabiliyor, insan kırmayı iyi öğrenmiş. Ben gene bir şey anlamadım. Biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Bu adamın kim olduğunu mu yoksa yaptığı benzetmenin anlamsızlığını mı? Adamın kim olduğunu anlamadan yaptığı benzetmenin anlamını tam olarak kavrayabilir misin? Sorduğun soruya bak. Yaptığı benzetmenin anlamı yok ki. Nasıl yok? Yok işte yok. Anlatıyor. Sen de anlarmış gibi yapıyorsun. Kaptırıyorsun o kadar. Hem sorunu değil, adamın üslubu yanlış, yaşaması yanlış. Sözcükleri de öyle. Evet, sözcükleri de niçin basıp gidiyor? Belki ben başka bir şey söyleyeceğim. Onu dinlemek zorunda mıyım? Susun, geliyor. Çocuklar kısaları gene piyasadan çekmişler. Sizde Samsun var mı? Sen gitmedin mi? Nereye? Eve. Yok canım, ne diye gideyim bu güzel havada? Sigarayı almaya çıktım. Rakı kaldı mı? Söyleriz. Bakkal abi kısaları piyasadan gene çektiler derken şikayeti kime yaptığı kesinlikle belli olmuyor. Ama insanın suratına, gözünün içine bakıyor. Sanki ben piyasadan çekilen Samsunların hem en büyük düşmanı hem de en yakın arkadaşıyım. Sanki ne yapsam kendi halinde bir soru soramıyorum. Mübarek yüzünde bir kırıştırıyor ki esnaf nereden öğrenir bunları bilmem. Esnaflıktan öğrenir. Senden öğrenecek hali yok ya. Deminden beri seni konuşuyoruz. Bu benzetmeler olmuyor anacığım. Başka kapıya. Hangi benzetmeler? Ne kapısı? Beni kovuyor musunuz yoksa? Bakın, benzetme yaptığının farkında bile değil. Benzetme. Örneksiz konuş bizle. Ben kendim dahil herkesi işin içine katmadan, benzetmeden hiçbir şey konuşmam, konuşamam. Konuşman gerekmiyor. Otur rakın iç. Keyfini çıkar şu günün. Teşekkür ederim. Başka zaman. İyi geceler. Nereye? Bu sefer eve. Kedileri de götürdü, iyi mi? İkisini de mi? Yok canım, kedi bu. Sıska tekir burada. Gel deyince gider mi? Kolay eleştiriyor diyorum size. İnanmıyorsunuz. Yeter, sus lütfen. Kendini eleştirmekten başka bir şey yaptığı yok garibin. Garson, rakı geliyor mu rakı? Yeni fiyattan istersen verelim abi. İlhan ekler. Öyleyse bir masal gibi geçmiş günlerim. Hep bunu dedim ben. Baştan beri gitgide kısılan sesimle. Tahmin ettiğim gibi bu yörede bu yörenin rakısı yok. Bulunmuyor. Daha saat sabahın yedisi, yaprak kımıldamıyor. Hava boğucu. Sordum, gazeteler daha gelmemiş ama çocuk almaya gönderilmiş. Sırtımda bakışlarını hissettiğim çakır gözlü altın dişli adam dikkat çekmek mi istiyor bilmiyorum. Arkamdaki meyve fidanını habire sulayıp duruyor. Sabahtan beri okumaya çalıştığım kitaptan başımı kaldırıyorum. Burada adet herkes denize karşı oturuyor masalara. Pansiyon sahibinin iskemleleri karşılıklı dizdirmek için garsonları sürekli işe koşmasını görmezlikten gelerek bir akıl hastanesi ya da sanatoryumun ilaç yutmaktan bitkin düşmüş hastaları gibi. Anlaşılan her gün damacanalarla özel getirtilen pınar suyundan geçen bir salgın, bir virüs, bir şey var. Herkes hasta. Okuduğum paragrafa hiçbir şey anlamadan dördüncü kez tekrardan göz gezdirmeyi başarınca başımı çevirip omuz hizamdan sağıma, az ötedeki ıslak iskelenin üstündeki sabah pırıltısına bakıyorum. İskeleden bacaklarını sarkıtmış bir kadın bebeğini emziriyor. Dudaklarımı omuzuma bastırıp defalarca görünmüş bir şeye apayrı anlam vermek isteyen, önemliliğinin bilincinde gözlemi sağlam bir aydın gibi bir kere daha bakıyorum. Başımı sola çeviriyorum, devirip omzuma dayıyorum. Terlemişim. Yanımdaki içi yeşil, dışı maviye boyanmış dekoratif kuyu tulumbasının ağzında İlhan Ekler yazıyor. İlhan Ekler tulumba üreten adamın adı olacak. Önümdeki üstüne hoparlör yerleştirilmiş cam ağacının gövdesinde dona kalmış bir kertenkele toprağa dökülen suyun tek düze sesini ters yöne çekmek istercesine tek hamlede yukarı sıvışınca arkamdaki adam hortumu fidanın dibine bırakıp cehennemin dibini boylasa diyorum. Ama aynı anda sanki niyetim arkamdaki adamı ayartmakmış gibi elimi ister istemez sırtımı uzattığımı fark ediyorum. Sanki o an bulmuş olduğum bir düzgün davranış kuralını unutmayarak aslında kaşınmayan sırtımı kaşımaktan vazgeçip bu sefer de görünmeyen birisini öldürürcesine iki tokat atıyorum omzuma. Utanmasam dönüp adamın yüzüne bakacağım. Niçin gitmiyorsunuz? Bıkmadınız mı sırtımı dikizlemekten diyerek sözüm ona, kendimi aldatacağım. Okumaya çalıştığım paragrafta gözüme bir cümle ilişmiş. Bu dünyadan yaratılışı kaldırın, geriye bir şey kalmadığını göreceksiniz. Bir şey yüceltilmek isteniyor ama ne? Yaratılış değil herhalde. Neyse. Hele bunun kimsenin hatırlamadığı, kendi küçük hayat karmaşasında hayal bile edemediği yaratılışlardan olduğu, İnsanın yaratılışa ait bilgisinin bir takım yüzlerden, bakışlardan, davranışlardan, bir düşünceye dönüşmeye vakti olmayan duygulardan ve çoğunlukla hele benim gibi aklı noksanlarda hayat kurtaran öykünmelerden ibaret olduğu düşünülürse. Bu yaratılış sözünün yerine ayartma ya da ayartılma sözünü koymak demek yazara güç gelmiş. Öyle ya, mesela ben yitirdiklerini ayartmaya çalışan biriyim. Yitirdiklerini ayartmaya çalışanlar kendilerini ayartmayı başaramazlar. Bakın, böyle gözle kaş arasında kendimi gizlice bir yere bırakıyorum. Başka biri, fakat gene de kendim olarak epey mazlum, epey hain geri dönüyorum. Dinler gibi yaptıkça yüzümü bir kış gününde penceresinin buğusunu silen yaşlı kadınlar gibi yok ediyorum. Sonra hiç yanımdan ayırmadığım bir hayalet, bütün şımarıklığımı çekebilecek, her an bırakabileceğim bir sevgilinin tılsımlı parmağını kullanarak sanki yeniden çiziyorum. Bir duygudan ötekine geçerken gerektiğinden biraz, ne birazı, epey fazla korkuyorum. Umutsuzlukla evcilleştirmeye çalıştığım ilkel bir haz ve baş kaldırması engellenmiş mazlum yüzlü korkunç bir acı arasında gidip geliyorum. Gene o ifade yüzümde, başkalarında da gördüğüm, korktuğum o ifade, ürkütülmüş hayvan ifadesi. Uyuduğuma bakmayın diyen ilkellik, uyku tutmayınca eskileri hatırlarım. Yok öyle kendini bırakmak, başını dik tutacaksın diye başıma dikilirler. Belli bir yaştan sonra ölümden dönmüş gibi başını dik tutmaya utanıyor insan. Ya da bıkıyor. Daha da kötüsü, en pespaye haliyle görünmek istiyor. Başını en pespaye haliyle dik tutmak da olacak şey değil. İnanmıyorlar. Ben inanıyor muyum sanki? Yitirdiklerim, sevdiklerim, her şeyin etraflarında dönmesinden hoşlanan insanlar, işleri gizli, kaşları çoğu zaman çatık, tedirgin, korkak, patavatsız, neredeyse merhametsiz, kupkuru, aslında öykünmeden ibaret sözde kalan dürüstlükleriyle işlerine gelmeyen ve fazla zahmet gerektiren azimkar bir gerçeği, boğucu yaz günlerinin sivrisineklerini kovalar gibi sürekli kışkışlayarak yaşayan insanlar. Ne garip, insanın tıpkı eşyalar gibi kimseye ait olmadığı, sanki kendine inat özgürleştiği bir an var. Ama yaşanmayan, sadece atsız birilerinin çok uzaklardan düşünü gördükleri bir an. Gücünün çevresindeki gerilimin ansızın dağıldığı, bütün denetimlerden, bütün göz hapislerinden kurtulduğu, el değiştirmesinin artık mümkün olmadığı, unutulduğu, yitirildiği, belki de ümitsizliğin boşluğunda sürüklenip başkalarıyla kaynaştığı, başkalarına evlerindeki bir bitki, yanlarındaki bir hayvan gibi muhtaç olduğunu duyduğu zaman. Fakat gerçekte öyle bir an geliyor ki, sanki her insan birazdan yemeğe oturulacağını söylercesine öleceğini söylüyor. Ama kimse ölmüyor. Zaman bunu söylememiş. Kendi dahil kimse itiraf etmemiş olmanın verdiği, sanki paylaşılan gizli bir korunma güdüsünün abartılan ya da küçümsenen önemliliğinde her şeye rağmen bütün durağanlığıyla akıp gidiyor. Mavi taşlı yüzüğümü buraya gelirken yolda kaybettim. Otobüs terminalinin lavabosunda elimi yıkarken çıkarmış olmalıyım. Yokluğunu uyumadan önce elimi her zamanki gibi yastığın altına sokarken fark ettim. Tatile çıkmadan önce yanıma almam gereken eşyaları tasarlamak için çekmeceleri karıştırırken aklıma bir zamanlar yolda bulmuş olduğum bu yüzüğün gelmiş olması tuhaf. Yüzüğün kaybolmasına yakıştırabileceğim bir uğursuzluk aradım. Geleceğe ait bütün uğursuzluklardan, bütün korku ve kehanetlerden tiksinip vazgeçtim. Antika değerinin yanı sıra bir de manevi değeri olan yazgımın yolda bulunup yolda kaybedilmiş bu garip armağandan kurtulmuş olmama sevinmem mi gerekecek şimdi? Diyorum ki, ben arınacağım şeyleri meğer baştan kaybetmişim. İnsan kocasının verdiği yüzüğü değil de yolda bulduğu bir yüzüğü takıyorsa parmağına, baştan kaybetmiş demektir. Olumsuzluklarla yaşamaya fazla alıştırmışsın kendini. Uzun sevgisizlik yılları bunlar. Yüzüğü sevmiş miydin bari? Evet, bir koruyucu olarak, bir tılsım gibi. Hiçbir şey koruyucu olduğu için sevilmez. Ama sevgi bir tılsımdır. Hayır, ne tılsımı? Sevgi kendisidir. Tanıma ihtiyacı olmayan şey. İlhan Bey, şu an bana bir yüz çizecek olsaydınız nasıl bir yüz çizerdiniz? İnce bir yüz, kocaman şaşkın gözler, tam bir yitiklik. Ağzını çizemiyorum çünkü tensel bir şey çağrıştırmadığın halde korkunç bir çekicilik var sende. Neden saçını topladın? Toplamadım ki. Yalan, her şeyi aynı anda gördüklerini sananlar, bu göz bağcılığa aldananlar, kendi içlerinde bir serseri aylaklığıyla gezinenler, gizli merkezler derim ben onlara. Eğer kıstırılmış oldukları kendi küçük benliklerinden kurtulamıyorlarsa çıldırmaktan başka çareleri yoktur. Tıpkı intihar edenler gibi hayattan silinirler. Ya da evler bekler onları. Sevişmeler, uykusuzluklar, karanlıklar, sığınaklar, yolculuklar. Burası da mı, orası dedirten tam anlamdırılamamış tuhaf suçluluklar, iğrenç bir ikiyüzlülükle örülür hayatları. Ölümlerinden sonra yakınlarının el birliğiyle kurtardıkları bir öykü kalır geriye. Yani sen biçare kimsenin yerini anlamadın, kimsenin yerini ele geçiremedin, kimseye alaşağı edemedin diye ille birileri kendilerini senin yerine koyacak ya da çıldırasıya seveceğin, hatta gerektiğinde azıcık ezebileceğin birileri olacak. Ben kendimi başkasının yerine koymaya hiçbir zaman inanmadım İlhan Bey. Seven kuşku duymaz, ben duyarım. Bende ilkel bir özün bilinci var. Doğa ilkelse doğaya yakın bir şey, acımın bir parçası ya da acımasızlığının. Sen bilmiyorsun, doğa acımasızdır, yoksa kimseyi inandıramazdın. Bakın, kimsenin beni görmeyeceği ama benim birilerini görebileceğim bir yer burası. Ya benim kimseye göremeyeceğim fakat birilerinin beni görebileceği bir yerse, karıştırmasak. Peki, kendime rağmen ikincisine sanki hüzünle şişirilmiş, acıya birebir gelen bir tutsaklığa çekiliyorum. Sanki bir sakatlığım yok, aklım fikrim yerinde, gencim güzelim falan ama düzgün bir koca bulamamışım kendime. Hayır, aklım birinci yerde, kapı kenarında, bordo bir perdenin önünde, patronun her an çıkışabileceği, her an istifasını verebilecek bıkkın bir vestiyerci kadın gibi ayakta duruyorum. Deniz üstünde iki kademeli içkili bir lokanta. Herhalde dubaların üstünde durduğu için hafifçe sallanıyor. Yani ben değil de lokantanın kendi sarhoş. İki kademe arasında gıcırdayan bir basamakla çıkılan yuvarlak küçük dans pisti var. Işıklar yeşil, yerler parke. Başka kimse yok. Kadın koyu mavi taftadan epey eski, dizin altında bir gece elbisesi giymiş. Dudaklarında koyu kırmızı ruj. Yüzünde başka boya yok. Nezle belki, burnunun ucu kırmızı. Avucunda ikide bir tuvaletin uzun koluna soktuğu beyaz bir mendil. Çatık kaşlı ya da fazla kırıştırıyor alnını. Belki buraya gelmeden önce ağlamış. Saçını dağıtmamış, toplamış. Besbelli bir gün kutluyorlar. Bir yıl dönümü. İki kişilik baş başa tören. Törene katılanların sayısı azaldıkça artar böyle günlerin kasveti biliyorsunuz. Tavandan üstü pullu, irili ufaklı yıldızlar sarkıyor. Adam iyi dansçı değil. Sanki her yeni parça ile birlikte gözüne sil baştan iki çizgi kestiriyor. Bu iki çizgi arasında müziğin tek düze ritmine uygun sallanarak götürüp getiriyor kadını. Yasak savar gibi. Kadının beline sanki dikenli, uzun saplı bir gül tutuyormuş gibi baş parmağıyla belli belirsiz dokunuyor. Narin bir şey incitmekten kaçınırcasına. Tamam dur, burası önemli. Eli titriyor. O kadar güçsüz ki. Kendi değil de kazara kadın kırılmış olduğu için şu gece dahil her şeyi kıskanıyor diyemeyeceğim. Savsaklıyor da diyemeyeceğim. Söz bulamıyorum. Ama gene de her şeye rağmen güleç, neşeli, muzip bir çocuk. Yani önemsenmemeyi seçmiş ama çaresizlikten. Orta parmağında sırıtan kara taşlı Allah'ın belası çirkinlik muskası kocaman bir yüzük. Gene yüzük, evet, kaçış yok. Ayağında uçları yukarı bakan rugan papuçlar. Uzun topuklu gri, tozlu süet ayakkabılarının ucuna basa basa küçük adımlarla dans ediyor kadın. Erkek nasıl erkeklik oyunu oynuyorsa o da kadınlık oyunu oynuyor.